Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kitabın adı Nesillerin Ruhu. Yazan Mehmet Kaplan. Dergah Yayınları tarafından 5. baskısı 1991 Temmuz ayında yapılmıştır. Emek Matbaacılık tesislerinde basılmıştır. Tamamı 285 sayfadır. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler bölüm için okuyan Sabahat Varol İnsel. Bu kitapta Türkiye'nin eskimeyen davalarını bulacaksınız. Memleketimizin medeniyet, kültür, sanat, din, dil meseleleri ile her adımda karşı karşıya gelecek, düşünecek ve yakın mazi ile hal arasında sürekli bir mukayese, değerlendirme imkanına sahip olacaksınız. Cumhuriyetten önceki neslin, Cumhuriyete yön veren neslin, Cumhuriyet neslinin yani bugünkü neslin duyuş ve düşüncelerinin nabzını, günah ve sevaplarını önünüze seren nesillerin ruhu, dünkü buhranlarımızdan bugünkü buhranlarımıza geçişi anlatıyor. Batı medeniyeti karşısında aldığımız tavrın, menşei doğulu olan kıymetlerimizin, Anadolu'nun iç dünyasını vücuda getiren kudretlerin muhasebesini yapıyor. İçindekiler Nesillerin Ruhu, sayfa 13, Milliyetçiliğe dair 35, Yeni Türk Milliyetçiliği 39, Oğuzlar 44, Malazgirt Savaşı'nın Türk Medeniyet Tarihi bakımından mana ve ehemmiyeti 51, Milliyetçilik ve Coğrafya 57, Milliyetçilik ve Bugün 64, Milliyetçilik ve Din 67, Millet Hayatında Manevi Kuvvetlerin Rolü 72, Milliyetçilik ve İlim 77, Anadolu'nun Kuvvetleri 83, Köy, Köylü ve Köy Öğretmeni 89, Milliyetçilik ve Beynelmilelcilik 97, Milliyetçilik ve Bolşeviklik 101, Madde ve Ruh 105, Komünizm ve İnsanlık 108, Komünizm ve Sanat 111, Şark ve Garp Medeniyetleri karşısında Türkiye 122, Batıl İtikatlarla Mücadele 129, Din ve İlim 135, Kahramanlık Din ve İlim 140, İçtimai Birlik 147, Basamaklar 150, Halk Kültürü ve Yüksek Kültür 156, Dini Yerden Yeniden Yaşama 161, Medeniyet ve Üsluba Dair 165, Dil Davası 169, Osmanlıca, Türkçe, Öztürkçe 175, Edebiyat Coğrafyası 185, İçtimai Şuuraltı ve Edebiyat 189, Edebiyat ve Terbiye 197, Kendi Kendine Değer Verme 211, Millet ve Sanat 215, Rejim ve Sanat 220, Sanat ve Siyaset 224, İnsan ve Hürriyet 227, Bugünkü Medeniyet ve Fert 230, Ölüler 235, Yahya Kemal'de Tarih ve Coğrafya Fikri 238, Büyük Daire 245, Mevlana 250, Yunus Emre ve Bugünün Meseleleri 270, Mukaddes Uçurum 275, Mehmetçik 278, Kalabalık ve Millet 282. Birinci ayrım, sayfa 13, başlık Nesillerin Ruhu. Fertlerin nasıl birbirinden ayrı bir duyma, düşünme ve hareket etme tarzları varsa, nesillerin de kendilerine has, önceki ve sonraki nesillerinkine benzemeyen bir duyma, düşünme ve hareket etme tarzları vardır. Aynı içtimai, siyasi ve iktisadi şartlar altında yaşayan, aynı çeşit terbiye müesseselerinde yetişen, aynı endişe ve meselelerle meşgul olan ve aşağı yukarı aynı yaşta bulunan insan toplulukları arasında müşterek bir ruhun teşekkül etmesi gayet tabii bir hadisedir. Milletlerin tarihi hayatında nesiller büyük fertlerden daha mühim rol oynarlar. Zira devirlere şekil ve renk veren esas kitleyi onlar teşkil ederler. Hatta sivrilmiş şahsiyetlerin kendi nesillerinden tamamıyla ayrı varlıklar değil, bilakis onların en iyi surette temsil ve ifade eden kabiliyet ve deha sahibi insanlar olduğu iddia olunabilir. Bu müstesna fertleri bize tek ve yüksek gösteren şey, onlardaki ifade ve temsil kudretiyle beraber kendilerine uzak mesafelerden bakmamızdır. Yakınlarına vardığımız, içlerinde bulundukları muhiti tetkik ettiğimiz zaman Etraflarında onlara benzer küçük çapta bir yığın insan ve insancık buluruz. Devri anlamak için mutlaka nesli toptan göz önünde bulundurmak lazım gelir. Burada Tanzimat'tan bugüne kadar gelmiş geçmiş nesilleri hatırlayarak karakterlerini tespite çalışacağız. Nesiller umumiyetle tez, antitez, yükselen ve inen dalgalar şeklinde gelişirler. Böyle oluş, mukayese yoluyla onlardan her birini vazıh surette anlamaya elverişlidir. 1860-1876 yılları arasında faaliyette bulunan Namık Kemal, Ziya Paşa nesline mensup olanlar devlet kalemlerinde yetişmişlerdir. Bundan dolayı çok hayati ve siyasi bir karakter taşırlar. Terbiyeleri yarıdan çok şarklı ve muhafazakardır. Yabancı dillerini ve kitaplarını ömürlerinin yarısından sonra öğrenirler. Bundan dolayı ruhlarında kuvvetli bir şark, garp mücadelesi vardır. Dindar ve tarihe bağlı oldukları için garba kendilerini fazla kaptırmaz ve ezilmezler. Mütakip nesillerde bir hastalık haline alan aşağılık kompleksi bunlarda hemen hemen yoktur. Büyük ideallere sahiptirler ve kahramandırlar. Müşterek birkaç ana fikir etrafında birleşirler. Bunların içinde en mühimi meşrutiyetin ilanı, yani saraya ve Babıali'ye karşı parlamentonun kurulmasıdır. Onları bu davaya sevk eden amil, bazılarının zannettiği gibi sadece Fransız ihtilalinden, o sıralarda Avrupa'ya yayılmış hürriyet fikirlerinden ilham almaları basit bir taklit arzusu değildir. Cemiyetin içinde bulunduğu şartları ve yükselmesi için lazım gelen müesseseleri anlamışlardır. Mesela mesele şöyle hülasa olunabilir. Eskiden Osmanlı cemiyetinde mahiyet itibariyle birbirine zıt, icabında birbirini kontrol ve idare eden üç kuvvetli müessese vardı. Saray, Yeniçeri Ocağı ve Medrese. 16. asra kadar muvazeneli ve sıhhatli birer kuvvet merkezi olan bu ortaçağ müesseseleri 17. asırdan itibaren bozulmaya başlar. İlkin devrine göre büyük bir adalet ve bilgi kaynağı olan medrese yıkılır. Ordu ile saray karşı karşıya kalır. Muvazene bozulduğu için tahakküm mücadelesi başlar. Ordu saraya sözünü geçirmek için birçok isyanlar çıkarır. Saray bundan bizar olur ve Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünür. 3. Selim kendi emrinde yeni bir ordu kurmaya teşebbüs ederse de muvaffak olamaz. 2. Mahmut bu işi başarır, Yeniçeri Ocağı tarihten silinir. Bu suretle saray memleketin mukadderatına tek başına hakim olur. Artık onu içeriden kontrol ve ikaz edecek hiçbir kuvvet, hiçbir müessese yoktur. Yalnız Avrupa devletleri Hristiyan reayayı korumak maksadıyla saray üzerinde baskı yaparlar. Bu devir, devletimizde dahili muvazene kuvvetlerinin ortadan kalkması, Avrupa kontrol ve müdahalesinin başlaması devridir. Abdülmecit devrinde saraya karşı kısmen mukametli olan, Avrupalı fikirlerle mücehhez ve yabancı kuvvetlere sırtını dayayan bir Babı Ali teşekkül eder. 1860 nesli işte bu şartlar altında ortaya çıkar, saraya ve Babıali'ye karşı bir cephe teşkiline çalışır. Parlamentoyu istemesi de bundan ileri gelir. Hep bu neslin yazdığı bütün eserler hep bir gaye etrafında döner. Üçüncü kuvvetin temeli olması ve ümit edilen efkar-ı umumiyeyi uyandırmak için gazete ve tiyatroya büyük ehemmiyet verilir. Bu nesil şiirine varıncaya kadar içtimaidir. 16 sene çalışma neticesi 1876'da hadiselerin de müsaadeası ile meşrutiyet ilan edilir. Fakat arkalarında ordu veya medrese gibi büyük bir kuvvet bulunmadığından Rus harbini bahane eden Abdülhamit Millet Meclisi'ni kapatır, hürriyet taraftarlarını sürgün eder. 1876'da ortaya çıkan nesil çocuklarında peri-i hürriyetin yüzünü hiç olmazsa uzaktan görmüş, sözünü işitmiş, fakat hayata atılır atılmaz istibdatın sert çehresiyle karşılaşmıştır. Siyasi ve içtimai davalarla uğraşmak şiddetle yasaktır. Bu vaziyet karşısında bu nesil adeta zaruri olarak felsefe, aşk, seyahat ve macera mevzularına dökülür. Eskiden hürriyet fikirlerine bağlı olanlar davalarına ihanet etmek suretiyle devre uymaya çalışır. Mithat Paşa'nın hiçlikten alarak yükselttiği Ahmet Mithat Efendi, eski arkadaşlarının ve parlamentarizmin aleyhinde makaleler yazarak Abdülhamit'e dalkavukluk eder. Monte Cristovari romanlar kaleme almak suretiyle edebi hayatını devam ettirir. Bunlarda suya sapına dokunmayan bir sürü faydalı malumat vardır. Abdülhak Hamid felsefe, aşk ve tabiat alemlerinde dolaşır, zevcesini ve validesini terennüm eden şiirler yazar. Recaizade Ekrem çocuklarının ölümünden duyduğu teessürü esas mevzu alır ve estetik yapar. Edebiyat bakımından şüphesiz zengin olan bu devrede Namık Kemal neslinin kuvvetli erkek sesini hatırlatan hemen hemen hiçbir şey yoktur. Aciz bir ferdiyetçilik ruhlara, yazılara hakim olur. 1895 yıllarında bir nesil daha ortaya çıkar. Memlekette karanlık ve sefalet arttığı için bu nesil bedbahttır. Servet-i Fünun nesli, şiirlerinde ve romanlarında daima hayatı bir ızdırap kaynağı ifade eden, iradesiz, bedvin ve melankolik nesil. Bu nesil en iyi temsil eden Rübab-ı Şikest'te müellif-i Tevfik Fikret kendi neslinin ruhunu güzel teşrih eder. Edebiyatımız sağlam bir bünyeye malik değil, edebiyatımız hasta. Tekmil şiirlerimizde, hikayelerimizde, tasvirlerimizde bir solgunluk, bir kansızlık, bir eseri hüzal görülüyor der. Mai ve Siyah romanında bu neslin tipik kahramanı Ahmet Cemil'i hatırlayınız. Hayattan, hakikatten ve halktan ayrılan bu neslin, Tanzimat'ın başından beri sadeleşmeye başlayan yazı dilimizi divanınkinden daha suni bir presio siteye götürdüğüne dikkat ediniz. Nesillerin dil şuurları diğer mevzularda aldıkları tavırdan ayrılmaz. 1908'de yeni bir nesil ortaya çıkıyor. 1923 yılına kadar siyaset ve kültür sahasında faaliyette bulunan bu nesil tıpkı o devir gibi karışık bir manzara arz eder. İmparatorluğun bünyesinde iki asırdan beri devam eden çözülme ve dağılma hareketi bu devirde son haddini bulmuştur. Hürriyet bir anarşi halini alır. Siyasi partiler, içtimai teşekküller, cemiyetler, gazeteler ve mecmualar Türkiye'nin yüzünü bir panayır yerine benzetirler. Bununla beraber bu karışıklığa hakim olan müşterek bir ruh vardır. Hürriyet, istiklal ve yükselme iştiyaki bütün kalpleri doldurur. Tevfik Fikret bile bu devirde canlanır. Haluk'un Defteri adlı şiir kitabında bir cemiyet ve insanlık havarisi kesilir. Haluk'un Amentüsü'nde fencilik, beynelmilercilik ve dinsizlik fikirlerini yüceltir. Onun karşısında ise muhtelif meseleler üzerinde hal tarzları ileri süren dindar ve büyük şair Mehmet Akif vardır. Ziya Gökalp, Malazgirt'ten önceki Türk tarihini, Asya Türklerini esas alan Turancılık ideolojisini kurar. Yahya Kemal ise milli varlığı esas tutar ve coğrafyaya bağlanır. Meşrutiyet devrinin istikrarsız, çalkantılı, uzaklarını görmek mümkün olmayan havasında meydana çıkmış olan fikirlerden birçoğu istiklal mücadelesini bizi bu memleketin realitelerine götüren derslerinden sonra değerlerini kaybetmişlerdir. İstiklal mücadelesi Ankara'yı yaratır. Ankara Anadolu bozkırlarının ortasındadır. Büyük Millet Meclisi hükümetine bozkır ruhu hakimdir. Karşıda İstanbul vardır ve İstanbul korkunç bir zihniyeti, mandayı, zaafı ve köhneliği temsil eder. 1923'ten sonra Türk tarihinin mukadderatını yeni bir nesil eline alır. Yazının başında nesiller birbirine reaksiyon yaparak faaliyette bulunurlar demiştik. Cumhuriyet neslinde reaksiyon kuvveti geçmiş nesillere kıyas kabul etmeyecek kadar şiddetlidir. Tanzimat'tan Cumhuriyet devrine kadar nesillerin her biri yeni bir fikir ortaya atmakla beraber hepsinde az çok şöyle veya böyle maziye ait kıymetlerle bir anlaşma cehdi vardı. Türklükle pek az alakası olan Servet-i Fünun edebiyatı bile bazı bakımlardan geçmişe bağlanır. Cumhuriyet devrini 2. Dünya Harbi'nden önce ve sonra olmak üzere iki kısımda mütalaa etmek yerinde olur. Zira bu iki devir siyasi, içtimai ve edebi sahalarda ayrı manzaralar arz eder. Harpten önceki Türkiye tek parti, tek şef, tek ideoloji esasına dayanır. Harpten sonraki Türkiye ise çok partili siyasi ve içtimai kaynaşmalarla doludur. İlk Cumhuriyet nesli için zaruri sebeplerle çok hissi bir mevzu olan İstanbul veya Baba Ali fikri bütün maziye bakılan bir pencere olur. Bugün bunun doğru olmadığını açıkça görüyoruz. Düz ve çıplak sahada yeni bir yapı kurulmak isteniliyordu Cumhuriyet'le. Issız bozkırlar ortasında küçük bir Amerikan şehri gibi yükselen Ankara bu zihniyeti çok güzel temsil eder. Ankara suni bir şehirdir. Değil harap köy ve köylülerden ibaret Anadolu ile kendi dar tabi muhiti ile bile münasebeti yoktur. Bu şehir tarihi, coğrafi ve içtimai şartların dışında bir tasavvurun sembolü gibidir. Bütün hareketleri maziye karşı toptan bir reaksiyon olan Cumhuriyet neslinin yaşama, düşünme ve duyma tarzlarında derin tezatlar bulunur. İlk Cumhuriyet nesli istibdat ve meşrutiyet devrinde yetişmiş insanlardan mürekkepti. Maziye ait kıymetler onların şahsiyetlerinin temelini teşkil ediyordu. Şimdi onlar inkılap yapmak için bu kıymetleri inkar etmek ve yıkmak mecburiyetindeydiler. Bu ancak zorla olabilirdi. Fakat zorlamanın da bir hududu vardır. Bu hududa gelince alınan yeni istikametten dönülmek istenilmezse kendi kendini mahvetmek veya aldatmaktan başka çare yoktur. Milli hayatımız için çok mühim olan bir merhale, bu zaman hakkında serbest surette düşünmenin zamanı gelmiştir. Birkaç yıldan beri 1918'den önceki kıymet hükümlerinden yavaş yavaş ayrıldığımızı kimse inkar edemez. Eğer tuttuğumuz yeni istikamette esaslı adımlar atmak istiyorsak, şimdiye kadar yapılanları tarafsız ve dikkatli bir gözle tetkik etmemiz lazımdır. Tenkitsiz devirler yaşadık. Bunu tenkit devrinin takip etmesi gayet tabidir. Unutmayalım ki daima bir ideal olarak öne sürdüğümüz Batı medeniyeti tenkit sayesinde gelişmiştir. Descartes en badihi olan şeylerden dahi prensip itibariyle şüphe etmek ve onları dikkatle yoklamak lazımdır der. İçinde yaşadığımız devrin tezatlarını belirtmek maksadıyla büyük Fransız tarihçisi ve müteferriki André Siegfried'in Garp medeniyetinin esaslarına dair ortaya koyduğu çok vazıh düşünceleri ölçü alarak ele alacağım. André Siegfried Garp medeniyetini üç temel üzerine istinat ettiriyor. 1- Eski Yunan'dan intikal eden akıl. 2. Hristiyanlıktan gelen insan şahsına hürmet duygusu. 3. 18. ve 19. asırda gelişen büyük sanayi. Bu prensiplere dayanarak 25 senelik garplılaşma hareketimize bakarsak, Cumhuriyet nesillerinin garbı asla garplıların anladığı şekilde anlamadıklarını görürüz. Fransız mütefekkirinin garbın temellerinden biri saydığı akıl, ki serbest tenkidi icap ettirir ve ancak serbest tenkit sayesinde yaşar, bu devirde hiç de yüksek bir değer olarak tanınmamış ve sevilmemiştir. André Siegfried'in Hristiyanlıktan geldiğini söylediği insan şahsiyetine hürmet duygusu, eskiden halis İslamiyet'in hakim olduğu çağlarda bizim cemiyetimizde de vardı. İslamiyet'e göre insan şahsiyetine hürmet duygusunun ne olduğunu öğrenmek isteyenler, Yunus Emre'nin şiirlerini okusunlar. Orada Tanrı'nın bir parçası olarak görülen insanın ulviyetini bulacaklardır. Fakat İran ve Bizans'tan gelen istibdat ananesi İslamiyet'in cevherinde olan bu asil ışığı karartmış ve bu nur sadece gerçekten dindar olan kalplerde kalmıştır. Cumhuriyet devrinde dini duygular yine tarihi zaruretler dolayısıyla ihmal edildiği ve bilhassa garbı taklit ederken bu fikre değer verilmediği için insan şahsına hürmet duygusu çok zaafa uğramış, içtimai hayatımızda otoriterler hakiki şahsiyetler olmaktan ziyade hiçbir şahsiyeti olmayan köle ve dalkavuklar bulmaktan hoşlanmışlardır. Bu devirde korkunç bir aydınlar ihanetine rastlarız. Kalbini ve kafasını yitiren etten robotlar etrafı sarar. Garp medeniyetinin temellerinden üçüncüsü olan büyük sanayi meselesi üzerinde fazla durmaya lüzum görmüyoruz. Zira henüz kaba yollarını yaptırtmamış, iptidai ziraat tekniğinden kurtulmamış bir milletin böyle bir davaya kalkması gülünç olur. Şu şartlar içinde yetişen ilk Cumhuriyet neslinin fikir ve edebiyat mahsullerinin mahiyeti ve değeri nedir? Evvela muhtevayı ele alalım ve bu devir edebiyatının ana temlerinin neler olduğunu araştıralım. Nesiller arasında mevcut olduğunu söylediğimiz diyalektik duygular sahasında da cereyan eder. Vakaları bu prensibe göre tefsir edersek, harp öncesi Türk edebiyatında Tanzimat'ın başından beri muhtelif nesillerde ve şahsiyetlerde kuvvetli ifadelerini bulduğumuz esaslı temlerin ya tamamının kaybolduğunu veya başka bir şekle inkılap ettiğini görürüz. 1. Şinasi Namık Kemal Ziya Paşa, Hamit Ekrem neslinin eserlerinde ehemmiyetli bir yer işgal eden din duygusu, Servet-i Fünun edebiyatında ortadan çekildikten sonra 1908'i müteakip Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ziya Gökalp ve daha başka şahsiyetlerde tekrar görülür. Bu nesilde ise metafizik endişe, ahlaki dram, kutsiyet ve ulviyet duyguları mevcut değildir. Bu nesil dine karşı kuvvetli bir reaksiyon içinde yetişir. Bu terbiyenin akislerini edebiyatta açıkça görürüz. Eskilerin Allah, peygamber ve Kur'an hakkında kullandıkları mukaddes kelimelerin bu devirde fani insanlar ve fani işler için kullanılması dini duyguların dejenere oluşunun bariz bir alametidir. Bu devirde açıkça dini duygular aleyhinde edebi eserler de kaleme alınmıştır. Bu devirde yalnız Necip Fazıl, bir dini duyguyu terennüm eder. Fakat o bir nesli değil, kendi kendini temsil eden bir şahsiyettir. Cahit Sıtkı'da da dini duygunun zevalini gösteren güzel parçalar vardır. Bu devirde din duygusunun yerini onun tam zıddı olan bir duygu, dünya duygusu alır. Yeni nesil bu duyguyu hayat sevgisi, yaşama neşesi gibi tabirlerle adlandırır. André Gide'nin Dünya Nimetleri bu neslin el kitabı olur. Kendini ulvi prensiplerden koparan insan yeryüzüne düşer. Fakat bu düşme onu diğer sahalarda da sükut ettirir. Ruhi muhtevadan boşalır. Alma cereyanı Cumhuriyet'in ilk neslinin diğer duyguları üzerinde de tesirini göstermiştir. Mesela bu devirde Stendhal'in ruhi bir kristalizasyon olarak tavsif ettiği aşk duygusu yerini şehvet ve çapkınlığa terk eder. Freudizm ve libido fikri bu devir roman ve şiirinde mühim yer tutar. Bu devirde real hayatta dahi aşk duygusu sükut etmiştir. Kadının hazırlıksız ve merhalesiz olarak birdenbire hayata atılması ruhlar üzerinde bir şok tesiri yaptı. Bunun neticesinde kadına karşı beslenen ulvi duygular ortadan kalkar. Artık kadın ruhla dolu, erkeğin ruhunu yükselten büyük bir varlık değil, sadece meslek arkadaşı, şehvet ve ihtirası tatmin eden bir alettir. Bu devirde korkunç bir zinaya ait bütün eserler tercüme olunur. 3. Aşk duygusunun bu seviyeye inmesi, kadının sokağa dökülmesi, aile hakkında beslenilen fikirleri de değiştirir. Gençler evlenmeyi, aile yuvası kurmayı lüzumsuz bulmaya başlarlar. Düşman piyesinde olduğu gibi evlenme müessesesiyle alay eden eserler tercüme olunur. Dini duygusunun zevalini terennüm ettiğini söylediğimiz Cahit Sıtkı, aşk ve aile duygularının sükutu demek olan bekarlığa ait şiirler yazar. Bekarlık, müşterek bir tem haline gelir. Edebiyatta kadının ruhundan çok vücuduna ait telmih ve tasvirler artar.